Merhaba, Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Bir Bakışta podcast'ındasınız. Ben Betül Sümey Oğuz. Bugünkü podcast'ımızda sosyal medyadan kuş dedektifi olarak tanıdığımız Emin Yoğurtçuoğlu bizlerle, kıymetli dinleyenler. Kendisiyle Türkiye'de tarih boyunca 18 defa kayıt altına alınmış, 19. kaydı Emin Bey'in aldığı Doğu Cılıbıtı'nı ve tabii kuş gözlemciliğini konuşacağız. Hoş geldiniz Emin Bey.
Merhabalar, hoş bulduk.
Birkaç gün önce sosyal medyada paylaştığınız videonuzda Doğu Cılıbıtı'nın 25 yıldır peşinde olduğunuzu söylüyorsunuz. Yine duygularınızı, heyecanınızı orada ifade ediyorsunuz ama ben tekrar sormak isterim. Şimdi 25 yıldır peşinde olup dünyanın dört bir yanında ararken Hatay'da Mileyha Kuş Cenneti'nde Doğu Cılıbıtı ile karşılaşmış olmak sizlere neler hissettirdi?
Öncelikle bu hani 25 yıldır süren süreci şöyle anlatayım size. Kuş gözleme ilk başladığım aslında yaptığım şeyin kuş gözlemi bile olmadığım zamanlarda elime geçen bir kitapta işte her çocuk gibi içerideki resimlere bakarken karşılaştığım bir canlı birçok kuş hani insanın gözünü alır ama bazıları hani sizi hayran bırakır diyeyim. Ve Doğu Cılıbıtı'nı okuduğumdan beri hep aklıma düşen bir kuş, ismini hiç unutmadığım bir kuş, renklerini hiç unutmadığım bir kuş. Bunu dünyanın her yerinde nasıl aradım? Yani bu tabii çok uzun bir süreç, 25 sene de çok uzun bir süreç. Öncelikle Türkiye'de hani olabileceği yerler üzerine eski kayıtlarını hep okuyup nerelerde görülmüş, hangi tarihlerde görülmüş gibi konular üzerinden hani hayal ederek dolaştık. Ama hiçbir zaman karşıma çıkmadı. Yurt dışında da bu hayvan aslında doğal rotası kışı Afrika'da, tropikal Afrika'da geçirmek ve ilkbahara doğru da göçe çıkıp 5 ila 12 bireylik sürüler halinde kuzeydoğuya doğru hareket edip Arabistan Yarımadası, İran ve Hazar Denizi'nin doğusunda kalan bölgelere ulaşmak. Bu göç hareketinin sonunda vardıkları yerler Kazakistan stepleri ve o bölgedeki Rusya'nın belki bir kısmı hani Hazar Denizi'nin kuzeyinde kalan kısmı. Yazı da orada yavrularını büyütmek için geçiriyorlar, eş tutuyorlar. Step gibi yerlerde yaşıyorlar, böyle hani tuzcul alanlarda. Oralarda bile hani aradım. Kazakistan'da aradım. Dediğim gibi İran'da aradım. İşte göç rotası üzerindeki diğer ülkelerde, Arap ülkelerinde aradım. Kışın Uganda'da, diğer Afrika ülkelerinde aradım. Türkiye'de ne zaman biri görse bu 18 kaydın birkaçına ben kendi 25 yıllık dönemimde tanıklık ettim. Arkadaşlarımızın önüne denk düştüğü zamanlarda hemen artık en yakın ulaşım aracı neyse alıp bir sonraki gün olduğu yerde, görüldüğü yerde bulundum. Ama maalesef geç kalmıştım. Çünkü Doğu Cılıbıtı çoktan harekete geçmişti ve bulunduğu alanı terk etmişti. Bu tabii yıllar içinde hani Türkiye'de görülen neredeyse her kuşu doğal bir şekilde hani yerinde doğasında gördüm. Türkiye'de görülmeyen kuşları dahi gördüm. Ama Doğu Cılıbıtı'nın ülkemizden geçtiğini bildiğimiz halde ben bir türlü karşılaşamadım. Bu da tabii ki hasretin ve özlemin boyutunu artırdı. Hani giderek daha fazla hani bu kuşa karşı bir ilgi duyuyorum. Bir türlü göremiyorum ve iç dünyamdan diyorum ki bir yandan bu benim, ya bu bana gözükmek istemeyen bir kuş. Tabii yakın zamanda da şunu hissettim hani bu kuş geçen sene ben İsviçre'de Claudio abimin cenazesindeyken, Claudio Collar bir doğa bilginiydi. Yurt dışındaki birçok turumuzu da onunla beraber yaptık. Onun cenazesinde birçok dünyanın her yerine beraber gittiğimiz seyahatleri beraber yaptık. Claudio abimin cenazesindeyken 3 senedir benim korumak için canıma dişime taktığım Mileha, Hatay Samandağ'da yer alan Mileha sulak alanında Doğu Cılıbıtı görüldü. Geçen sene 10 Nisan tarihinde. Benim de dönüş günüm 12 Nisan. 11 Nisan'da da kuş kaldı orada. Dişli bir Doğu Cılıbıtı. Ve ben geldiğim zaman hemen arabaya atlayıp ilk işim daha ailemi bile ziyaret etmeden buraya gelip onu görmek oldu. Pardon, buraya gelip onu aramak oldu. Ama dediğim gibi bu kuş kolay bir kuş değil. Beni çoktan bırakmıştı. Sonrasında da bu sene 12 Nisan sabahı sabah 5'e kadar arazi yapıp sabah 5'te şöyle bir mesaj yazmışım Instagram hikayede. Ben bugün eğer kalkabilirsem 2 saat içinde kalkacağım. Doğu Cılıbıtı'nı görmek istiyorum. 7'de kalktım. O gün araziye çıktım. İnsanlar tabii bu mesajı okumuş. Takipçilerim bana büyük cesaret verdi. Bulursun inşallah, bulacaksın o kuşu. Ama ben bulamayacağımı, daha doğrusu o gün karşıma çıkmayacağını hissediyordum. O da şöyle. Onun benim onu aramadığım bir anda karşıma çıkacağını hissediyordum. Hani ben onu yıllardır arıyorum ama o beni bulacak ve görecek gibisinden düşünün bunu. Bunu da bir arkadaşıma söyledim ben. Hani 12 Nisan'ın öğlen saatlerinde dedim ki bu kuş, yani bana sordu çünkü bugün görecek misin yani ne hissediyorsun? Dedim ki öyle bir şey değil yani görecek olsam şimdiye çoktan görürdüm zaten. Onu bekliyorum ama o beni bulacak. Ve bile ya bunlardan birisi olabilir. Tabii bu üzerine çok cümle kurmayacağınız bir durum hani. Çok fazla böyle bir şeyi anlatamazsınız. Sadece bir gün sonra 13 Nisan günü öğleden sonra alanı rutin kontrolümü yapmaya gittim. Ama tabii aklımdan uçup gitmişti doğuculu bitini aramak fikri. Sadece genel olarak neler olabilir falan diye bir bakayım diye gittim. Arazideyken gene buralı bir kuş gözlemci arkadaşımız Alican Gümüş ile karşılaştık. O da kuşlara bakmaya gelmiş. Buralı bir değer. Dedim ki hadi beraber kuş bakalım. Hem ona bir şeyler anlatayım, tekrar göstereyim. Çünkü bu camiaya da kendisini benim buradaki kuş çalışmalarım kattı. Hani ona araziyi anlatıp işte bir yandan nasıl gidiyor, neler oluyor tarzında. Beraber bakalım dedikten sonra bir saate yakın süre içerisinde 60'tan fazla kuş türü gördük. Sonra ne yapsak acaba, devam etsek, dursak mı, ayrılsak mı derken hadi ayrılalım dedik. Ama içimizden bir ses, ikimiz de demek ki tam böyle tutacak durumda ki, dedi ki hadi şu nehir ağzına da bakalım, yani bir sahile bakalım ve oradan da ağaç nehrinin döküldüğü denize karıştığı yere bakalım. Hem kontrol etmiş oluruz hem de kuşların devamını, listemizi biraz daha genişletmiş oluruz anlamında. Sadece bunun üzerine 10 dakika geçti. Birden martı sürüsü gördük sahilde, oturmuş dinleniyorlar. Her türden farklı farklı martılar. Onları tam bakacakken Alican birden abi dedi. Abi dedi, bu ne? Dibimizde bir kuş var dedi. Dedim ki nerede? Hemen dibimizde dedi. Büyük çılbıt mı bu dedi. Kafamı, yani bu dediğim şey bir saniyeden kısa bir an aslında. Kafamı çevirdim ve bizden böyle bir iki adım uzağa doğru koşan ve sonra durup birden bana bakan doğu cılbıtıyla karşılaştım. Daha dürbünüm bile kaldırmadım çünkü o kadar çok hayvanı aslında çalışmışım ki görmesem dahi onun o olduğunu hemencecik anladım. Kalbim zaten böyle birden duracak kadar heyecanlandı. Elim ayağım titremeye başladı. Tabiri caizse zangır zangır titreyip sesim böyle hani mutluluktan uçan bir çocuğa döndü. Alican'a da bağırarak doğu cılbıtı, bu doğu cılbıtı, acayip çekmemiz lazım. Hemen zaten önümüzde duruyor. Hemen birkaç fotoğrafını çektik. Bir muazzam bir enerji boşalması yaşadım ben orada. Hani bir zamandan sonra hatta dedim ki en azından şu kamerayı koyayım da bu özel anı insanlarla da paylaşayım. Çünkü büyük bir hasretin kavuşma anı. Çok uzun süredir hani bir insan yaşamı zaten toplasanız 100 seneyi nadiren aşıyor. Bunun dörtte birlik bir kısmı diyelim ya da üçte birlik bir kısmında zamanınızı hani onu düşünerek, hayal ederek, rüyalarınıza girerek kurduğunuz bir canlının, varlığın karşınıza çıktığı an. Yani o an gelmiş. Beklenen an gelmiş. Bu tabii bana çok büyük bir güç verdi. Hani şöyle bir güç. O an geçti. Büyük bir mutluluk. Aşırı derecede bir heyecan. Ve aslında emin olma hali. Ya yani benim adım da emin ama onun halini yaşamak, onun eminliğini yaşamak çok daha ayrı bir boyut. Çünkü burada Mileha'da biliyorsunuz deprem molozları döküldü. Ondan önce çok ciddi imar problemi var. Yani bir tane belediye meclisine giren birisi, bir belediye başkanı önceki dönemlerden buraları imara açmaya kalkmış. Tapu satılmış, kıyılar satılmış. Yani böyle enteresan enteresan işler. Bununla da bir aslında karşı duruş içerisindeyiz. Hani 3 senedir ben buradaysam aslında biraz da Mileha'yı, bütün kuşların durağını, bütün yaşamın merkezini insanlara anlatmak ve burayı hani tutmak, korumak. Korumaktan kasıt da işte yani nöbet tutmak. Gerekirse nöbet tutmak. Ben burada duruyorsam biraz da bunun için duruyorum. Tabii Mileha beni hiçbir zaman üzmüyor.
Şimdi sözünüzü keseceğim ama
Buraya.
Mileha'yı yine konuşacağız. Mileha'dan önce biraz daha Doğu Cılbıt'ına değinelim istiyorum. Şimdi siz de bahsettiğiniz yıllardır kuş gözlemciliği yapıyorsunuz. Binlerce kuş türünü en yakından izliyorsunuz. Yine zaman zaman nadir rastlanan kuşları da fotoğraflıyorsunuz ama bu noktada Doğu Cılbıt'ının diğer kuş türlerinden ayıran özellikleri neler? Buna da değinelim kısaca.
Yani bu bir kıyı kuşu öncelikle. Cılıbıt bir sürü aslında türün ismi. Küçük halkalı cılıbıtlar burada Mileha'da ürüyor. Halkalı cılıbıtlar bir başka tür. Göç ederken burayı kullanıyor. Akça cılıbıtlar gene göç ederken deniz kenarında kumlularda bulunuyorlar. Aslında burada çok fazla insan aktivitesi olmasa akça cılıbıtlar da ürüyecek. Bunlar kıyı kuşları dediğimiz aslında sudan çok uzak olmayan steplerde yaşayan canlılar. Doğu cılıbıtı göç rotası burada olmayan bir tür. Ve dediğim gibi nadiren tek tük buradan geçen bir canlı. Ama Avrupa'da ve Türkiye'de işte çok nadir de olsa görülebiliyor. Görüldüğü zaman da büyük bir heyecan yaratıyor. Bu kuşu görmek için yazın Kazakistan'a, kışın da Afrika'ya gitmeniz lazım. Göç dönemlerinde de Arabistan Yarımadası'ndaki bir yer ya da İran'a gitmeniz lazım. Orada bile görmesi demin anlattığım gibi kolay değil. Hani bu göç olayından bahsedecek olursak, baharın gelmesiyle Kuzey Yarımküre'de mesela donmuş toprağa ilk haberi getiren, yani bu uyanmayı, toprağın uyanmasını ilk getirenler kuşlar oluyor. Güneş ortalığı daha çok ısıtıyor. İşte çiçekler açıyor, yavaş yavaş arılar, böcekler canlanıyor. Ve bunu size ilk söyleyen canlılar kuşlar oluyor. Şarkılarını söylemeye başlıyorlar ve size diyorlar ki bahar geldi, kalk, zaman geldi. Yani o zaman geldi. Bütün bu toprak işlenecek, uyanacak, ritim tekrar yerini bulacak. Kuşlar da bu yüzden göç ediyorlar. Yani boş kalan alanları, kış boyu boş kalan alanları yazın doldurmak maksatlı. Yaşam Ekvador'a yakın yerlerde hiçbir zaman azalmıyor. Ritim olarak bahsettiğim bir olay bu. Ama kışın geldiği ve toprağın donduğu yerlerde bazı canlılar, özellikle kuşlar, kışı bu bölgelere gidip geçirip tekrar yazın geliyorlar. Bunlar da özellikle böceklerle beslenen, yani soğukta yaşayamayan canlılar. Yazın ve ilkbaharda bu böcek ortamı, bütün o böcekçil hayvanların yaşayabileceği ortam olduğu için kuşlar geri dönüyor. Leylekler de aslında biliyorsunuz göçmen kuşlar, flamingolar da göçebiliyor. Tabii türden türe bu değişen bir durum. Bazı kuşlar çok nadir bulunduğu alanı bırakırken ya da sadece bir irtifa göçü yaparken, diyelim ki yüksek dağlarda yaşıyor ama kışın vadilere iniyor. Bazı kuşlar da çok uzun mesafeler kat edip kendi döngüleri içerisindeki kendi habitatlarına yakın alanlarda bulunuyor. Doğu cılıbıtını aslında ayıran diğer cılıbıtlardan en büyük özellik göğsünde bir kırmızı kuşak olması, sırtının tamamen kahverengi olması ve yüzünde çok güzel bir beyazının olması. Bu erkek birey ve ben aşık olmuşum o renge yani. Hani çok güzel bir kırmızı renk o. Dişisinde o kırmızılık biraz daha az ve kahverengi tonlar daha çok hakim. Ona çok benzeyen aslında bu alanda görülen büyük cılıbıtımız var. Gene bir göç kuşu ve Moğol cılıbıtı var. Moğol cılıbıtı da Doğu cılıbıtı kadar nadir, hatta daha nadir. Ama Mileya'dan o da geçti birkaç defa ve kayıt altına alındı. Onlardan farkı bu iki türün turuncusu, kırmızı gibi görünen turuncusu aslında Doğu cılıbıtının kırmızısından çok daha açık. Yani birisi zaten kırmızı tonda, diğeri turuncu tonda. O yüzden hani bunu gördüğünüz takdirde kolaylıkla ayırt edebilirsiniz. Hani çok da ayırt etmesi zor olan bir kuş türü değil. Ama görmesi dediğim gibi çok da kolay olmayan bir kuş türü. Çünkü nerede olduğunu bildiğinizde bile o üstündeki toprak rengi onu bir şekilde koruyor. Yani göğsündeki kuşak evet yakından gördüğünüz zaman göz alıcı. Ama onu zaten sadece yakından görenlere gösterdiği bir durum var. O da genelde dişiler oluyor. Öteki türlü insanlardan uzak durarak ya da bu mesela bir yırtıcı kuş geçtiği zaman hemen yere yatıyor, saklanıyor ki göğsündeki o kuşak gözükmesin ve sırtını sadece görsün. Sırtı da dediğim gibi toprakla aynı renkte. Böylece kendini çok iyi kamufle edip bir şekilde kendini koruyor.
Şimdi biraz daha Doğu Cılıbıtı'nın misafir olduğu Mileyha Kuş Cenneti'nden bahsedelim. Öncelikle Mileyha ne demek? Mileyha'yı göçmen kuşlara ev sahipliği yapan ve diğer sulak arazilerden ayıran özelliklerine de değinelim istiyorum. Ülkemiz bu konuda çok zengin. Hemen ilk akla gelen Sultan Sazlığı, Nalan Kuş Cenneti, Bafa Gölü ve şimdi sayamadığım niceleri var. Mileyha'nın bu diğer kuş cennetlerinden farkı nedir?
Mileyha'nın anlamı tuz, buradaki yerel Arapçada tuzluk göl gibi, tuzlu göl gibi bir anlam ifade ediyor. Yani Mileha deniyor aslında burada, iki L ile. Orada bir yanlışımız var çünkü buraya mesela tabelalar asıldı ama tek L ile, ısrarla tek L ile yazılıyor ama açıkçası Mileyha iki L ile yazılan bir kelime. Ve burası eskiden aslında bir lagünmüş. Zamanında 80'lerde buradan bir ihaleyle kamyon kamyon, ya belki 100 bine yakın kamyon buranın kumullarını almış ve bütün bu civarda bulunan evlerin yapımında kullanılmış. Tabii bu tuzlu kum bina yapımında kullanıldığı için depremde çok büyük zarar ve ziyan oldu. Bunu buradaki insanlar da biliyor ve buranın değerli bilimle uğraşan insanları da bunun farkında. Bu kadar çok kumu alınınca Mileyha'nın o kumsallık sahası, yani 14 kilometreye kadar uzanan bir sahil. Hatta dünyada eşi benzeri az. Türkiye'de de en uzun ikinci sahil diye geçiyor bu şekilde olabilecek. Bir bilim insanı gelip burada diyor ki eğer biraz daha kum alınırsa bütün deniz taşacak ve içerideki bütün yerleşimlere, tarlalara, her yere bulaşacak. Buna engel olmak için bir set yapılıyor. Setten kastım da kumsalın altında bir set çekilip o kumun yükselmesi ve tutması sağlanıyor. Böylece kum zambakları orada ortaya çıkıyor. Kum zambaklarıyla beraber Mileyha'nın şu anki haline doğru evriliyor o süreç. Şu an orada bulunan aslında sulak alan eskiden olan sulak alandan biraz farklı. Ama gene tabii ki taban suyuyla da bağlantılı olduğu için bu üstteki tatlımsız su alttaki tuzlu suyla karışıyor ve günümüzdeki Mileyha'yı oluşturuyor. Yani hala buranın o özel tuzcul bitkileri yaşamaya devam ediyor. Diğer alanlardan ayıran özelliği, buranın hani en büyük özelliği, burası Hatay. Çok yoğun bir kuş göçünün yaşandığı yer. Bir tarafımız çöl, bir tarafımız Akdeniz ve bütün kuşlar aslında bu alanlardan uzak durmaya çalışıyor. Yani tabii ki denizin üzerinden de geçen kuşlar var, çölden de geçen kuşlar var. Fırtınalarla sürükleniyorlar ya da birçok farklı rotayı kullanan farklı türler var. Ama büyük kuşlar, özellikle süzülen kuşlar, süzülen kuşlardan kastım kartallar, leylekler, şahinler, pelikanlar, turnalar. Karada termal oluştuğu için bu alanı kullanıyor. Denizin üzerinde termal hava akımları, yani yukarı doğru yükselen hava akımları oluşmadığı için sadece buradan geçebiliyorlar. Orayı kesinlikle kullanmak istemiyorlar. Çünkü deniz onlar için çok yorucu bir geçiş yeri. Ve bu hayvanlar biliyorsunuz sadece buradan geçmiyor, Anadolu'dan geçmiyor. Binlerce kilometrelik bir mesafeden gelip binlerce kilometrelik mesafeye gidiyor. O yüzden de Hatay ve bu koridor, güneye doğru giden bu koridor, Türkiye'nin en önemli kuş sahalarından birisi. Sultan Sazlığı'ndan farkı, buradaki alanların maalesef çok daralmış olması. Sultan Sazlığı geniş bir saha. Kızılırmak Deltası geniş bir saha. Ama burası dediğim gibi çok yoz kullanıldığı için ve Amik Gölü de zamanında kurutulduğu için 1960'larda 400 bin hektar neredeyse bir alan kurutulduğu için hayvanların durup mola verebileceği başka bir alan kalmamış durumda. Burayı bir han gibi düşünebilirsiniz. Kervanların göç ettiği bir han. Ve şu an o han yok. Ya da daha da günümüz tabiriyle bir benzin istasyonu otobandaki. Ve siz yakıt almadan yani ne kadar gidebilirsiniz 1000 kilometreden sonra? Eğer ki arabanız da ona uygun değilse bir yerden sonra yakıtınız biter ve kalırsınız. Dinlenmeniz gerekir aynı zamanda. Yemek yemeniz gerekir. Bizim insanımızın ve yöneticilerimizin daha yeni algılamaya başladığı şey bu. Yani bu canlılar burada duracaklar, mola verecekler, güvenle bunu yapmaları gerekiyor ve yakıtlarını tamamlayıp göç hareketlerini devam ettirecekler. İşte hala bunun mücadelesini veriyoruz. Çünkü Mileyha içinde bir sürü sorunu barındıran bir yer. Ama tabii ki Doğu Cılıbıtı da geldi, dedi ki merak etme, burası gerçekten korunacak. Yani korunacaktan kastım muhafaza edilecek. Biz de muhafızlarıyız buranın. Ben kendimi buradaki konum gereği böyle görüyorum. Ve burada işte mesela ayrılmıyorum, buradayım. Dünyanın her yere gidebilirim. Bir sürü seyahat yapabilirim. Ya da başka yerlerde yaşayabilirim. Ama burası da benim bir okulum oldu. O anlamda da çok değerli. Bu bir mücadele aslında. Bana çok şey öğreten bir mücadele. Çünkü ben kuşları seviyorum. Ve kuşların yaşadığı yeri aslında koruyup kollamak istiyorum. Ve insanlara anlatıyorum. Diyorum ki ya burası bir ev. Onlar için bir durak alamazsınız. Çünkü artık yani yeteri kadar yanlış yaptık.
Çektiğiniz fotoğraflarla yeniden bir bilinç kazandırıyorsunuz. Hakikaten bu çok kıymetli. Az önce bir okul dediniz Mileyha'dan bahsederken. Bir yandan da siz kuş gözlemciliğini nasıl tarif edersiniz diye sormak istiyorum. Bu bir meslek midir, hobi midir, spor mu? Şimdi kuş gözlemcisi olarak, doğa fotoğrafçısı olmak, yıllardır bunu yapıyor olmak en önemlisi. Size neler kattı diye de son olarak sormak istiyorum.
Bu sorunun cevabını çok uzatmayacağım çünkü aslına bakarsan teknik terimleri çok da bilinen şeyler. Hani kuş gözlemcisi kuşlara bakar, doğa fotoğrafçısı doğada fotoğraflar çeker. Ama aslında ben şunu anladım. Ben 2000, yani 99'dan belki 98'den beri, belki daha da öncesinde tam şu an hatırlayamadım. Çok küçük yaşlardan itibaren fotoğraf çekiyorum. Ve her gittiğim yerde dağ taşı çekmişim mesela. Her gittiğim yerde dağ taş, böyle alakasız alakasız şeyler. Bugün anlıyorum ki o zaman çektiğim fotoğraflar aslında bugün bana rehberlik ediyor. Çünkü bir alanın fotoğrafını çekmişim. Şimdi gidiyorum, alandaki değişimi görüyorum. Ve elimde bir kanıt var. Yani bunu ben yeni nesillere başka türlü nasıl anlatacağım? Mileyha'da şu an eğer yok edilseydi, üzerine tamamen deprem molozları döküldü ya da başka şeyler döküldü diyelim. Bu olsaydı ve yeni nesillere bu hiçbir şekilde aktarılmamış olsaydı, oradaki kuşlar, doğa, hiçbir zaman orada öyle bir şeyin olduğunu bilmeyeceklerdi. Bu nedir? Bu aslında bir değerdir ve bunun bir sonraki kuşağa bizler tarafından aktarılmasıdır. Yani benim yaptığım gözlemcilik de buna yarıyor şu anda. Yapmış olduğum bütün o fotoğrafçılık da buna yarıyor. Ve kendi hayatımı da aslında bir yandan da insanlara aktarıyorum. Hani böyle bir alternatif de var. Böyle bir olay da var. Hani sadece size sunulan ya da sizin zorlandığınız şeyler değil. İçinizden gelen şeyler, sizi yönlendiren şeyler. Tabiat bunun için çok uygun bir yer. Tabii ki herkes kendi mesleğini yapacak ama hatta bu işin aması yok. Herkes kendi işini yapacak. Kulağı ve gözü açık olarak, burnu açık olarak her duyumuzu kullanmak için tabiatın ritmini, bu var olan içinde durduğumuz, gözümüzü açtığımız renkleri, sesleri, bütün her şeyi algılamamız lazım ki sağlam durabilelim. Toprağın altına gideceğiz. Bizim gördüklerimiz de oraya işleyecek. Yani ben gözlemci olarak bu yaşamı aslında gözlediğimi yakın zamanda fark ettim. Babam da buna birazcık uyanmamaya yol açtı. Şimdi ben gidiyorum orada güzel güzel fotoğraflar çekiyorum. Çoğuna bakmıyorum bile. Ya da dünyanın çoğu zaman abuk subuk yerlerinde çok nadir kuşların fotoğraflarını çekiyorum. Şimdi bunları mesela kullanmaya başladım. Mileya için bir web sitesi hazırlıyoruz. Burada çektiğim fotoğrafları orada kullanacağız ve bir eğitim merkezi kurmayı planlıyoruz. Eğitim merkezinde de bir kitapçık hazırlayıp ya da bir kitap bile yer üzerine buranın insanlarına, okullarına, çocuklarına dağıtmayı düşünüyoruz. Sadece burası değil, hani herkese bunu sunmak önemli olan. Ve bu bir başlangıç. Yani insanların ayağını bastığı, yaşadığı, nefes alıp verdiği yerdeki bütün doğayı, varlıkları tanıması gerekiyor. Bunu eğitim sistemimize sokmak için çok uğraşıyoruz. Umarım ki eğitimle alakalı uğraşan bakanlıklar, bakanlar, daha önce bu konuşuldu. Hatta buna benzeyen aslında uygulamalar yapılmak isteniyor. Ama bu gerçekten en önemli yaşam olaylarından birisi. Çünkü ben ne dedim size demin? Burası bir okul benim için. Ben fark ettim ki hiçbir üniversite ya da lise, ortaokul, ilkokul, hiçbir eğitim mekanizması bana burada öğrendiklerim kadar değerli şeyleri veremiyor. Bunu ne öğretmenler verebiliyor, ne de bana insan lisanıyla bunları anlatanlar bunu söyleyebiliyor. Ben sadece geceleyin gidip kurbağaları, cırcır böceklerini ve ona benzeyen birçok şeyi, hani o baykuş olabilir, her şey olabilir. O seslerin arasında bile öğrendiğim, hatırladığım o kadar çok değerli şeyler var ki. O kadar hani yoğun ve olması gereken şeyler var ki. Benim yaptığım şey bu. Gözlemci olarak bir yerden duyduğumu, gördüğümü insanlara bazen sadece görüntülerle, bazen konuşarak, bazen de o içimdeki patlayan coşkuyu paylaşarak gösteriyorum. Aslında bir öğretici, yani okulun da bir öğretmeni oluyorsunuz o zaman.
Evet, bunlar
Bunu da
hepsi
ilk
çok
defa
önemli.
kullandım.
Verdiğiniz emekler çok kıymetli ama söylediğiniz çok doğru. Gerçekten bir okul ki doğa okunması asla bitmeyecek bir kitap. Hani bitkiler, çiçekler, kuşlar kesinlikle ne kadar baksak da bitiremeyeceğimiz bir alan. Ve öğretmenlerimiz bize en büyük tavsiyesi bir şeyler yazacaksınız, bir şeyler katacaksınız. Hayatınızın bir yerinde muhakkak bitkilerin isimlerini öğrenin, kuşların isimlerini öğrenin, onların özelliklerini öğrenin diye. Sizler biz böyle belki o hayatın telaşesinde bakıyoruz ve geçiyoruz ama bu tarz kuş gözlemciliği olsun, doğayla iç içe olmuş insanlar aslında sosyal medyayı daha sık kullanarak o bakmak ve görmek arasındaki farkı yeniden bize öğretiyorsunuz. Çok kıymetli. Hani sadece bakıp geçmek değil, artık bizler de görmeye başlıyoruz. O yüzden emeklerinize sağlık diyorum. Çok teşekkür ediyorum katkılarınız için.
Ben de teşekkür ederim. Umarım ki tepemizden geçen kuşlara baktığımızda bu podcast'i dinlemiş olanlar çok daha güzel şeyler görecekler. Çünkü ben insanlığın dahi ilk kuşlara bakıp belki hareket ettiğini ve "Aa, bu kuşlar nereye gidiyor ya?" Birisi bunu dedi, hatırlasana yani. Ne kadar güzel bir soru. Mesela ben demiş olabilirim yani. Ya da benim
Evet,
büyük
kesinlikle.
büyük büyük büyük dedem bakıp "Bu kuşlar nereye gidiyor ya?" Yani bir yere gidiyorlar sonuçta dediğini hissedebiliyorum.
Tabii ki ve o kuşlara derin bakan, ilham alanlar şimdi kullandığımız birçok teknolojiye bizi ulaştırdılar. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum katkılarınız için.
Görüşmek üzere, sağ olun.
Evet kıymetli dinleyenler, böylelikle bir kaydımızın daha sonuna geldik. Anadolu Ajansı podcast yayınlarını X platformunda AA Ses hesabında paylaşıyoruz. Bizi hangi mecradan dinliyorsanız abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.